Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi nahmeduhu ve nestaînuhu ve nestağfiruhu ve netûbu ileyh. Ve na'ûzu billahi min şurûri enfusina ve min seyyiâti a'mâlinâ. Men yehdillâh fe lâ mudille leh ve men yudlil fe lâ hâdiye leh. Eşhedü en lâ ilâhe illallah ve eşhedü enne Muhammeden abduhu ve resûlüh. فقطع دابر القوم الذين ظلموا والحمد لله رب العالمين قل أرأيتم إن أخذ الله سمعكم وأبصاركم وختم على قلوبكم من إله غير الله يأتيكم به انظر كيف نصرف الآيات ثم هم يصرفون أنعم suresinin huzurundayız. Enam suresiyle kulluğumuzu öğrenmeye çalışıyoruz. Allah tarih boyunca peygamberimizden önce ve bugüne kadar insanlar daha bir kul olsunlar, tazarru edip boyun büksünler, yalvarıp yakarsınlar diye onları bazen çetin şartlarla imtihana tabi tutmuştur. Sıkıntılar vermiştir onlara, hatırlasınlar diye, şımarmasınlar diye ya da bütün güç ve kuvvet kendilerinin zannetmesinler diye. Ah öyle olsaydı ya, bari hiç değilse o zaman tazarru edebilseler, boyun bükebilseler, niyaz edebilseler, yalvarıp yakarabilseler diye insanlar. Ama kalpleri kas katı kesildi. Ayetlerden etkilenmez kalpler çıktı ortaya. Ayrıca şeytan da yaptıklarını güzel gösterince, onlar hep şımarık, hep isyankar yaşadılar. Kalpler var, Kur'an'ın tanıttığı. Taş gibi, taştan daha katı. Allah ne çeşit ayet gönderirse göndersin, etkilenmez kalpler. Çünkü taşlar var, Allah'ın ayetlerinden etkilenir. Rüzgardan etkilenir, sarsılır. Sıcaktan, soğuktan etkilenir, paramparça olur. Sudan etkilenir, içinden yol verir suya. Ama öyle kalpler var ki taştan daha katı, hiçbir ayet onu etkilemez. Ne olursa olsun, ne cins, nasıl, ne çeşit olursa olsun, ayetler o kalpleri etkilemez. Kimi kalpler de vardır, hasta mı hastadır. Hep öyle ola gelmiştir. Yani Müslümanı görünce hasta, mümini görünce hasta, Allah duyunca hasta, peygamber duyunca hasta kalpler. Bir türlü onmaz kalpler, onmak bilmez kalpler, tedavi kabul etmez kalpler, hasta kalpler. Kur'an'ın anlattığı bir kalp çeşidi de böyle. Bir de üçüncü kalp çeşidi var ki müminlerde olur, Müslümanların kalbidir. Ya coşkun, yani önüne gelen her şeyi yok edecek kadar coşkulu, Allah'a kulluk konusunda engel tanımaz kalpler. Vecilet kulubuhum diye tarif edilir. Ya da ne yaptığını, ne yapacağını Allah'tan öğrendiğinden dolayı sakin, itminana ermiş, dengeli, huzur ve sükun içinde, engin denizler gibi. O da tatmeinnul kulub şeklinde anlatılmış. Allah'ın ayetleriyle itminan erer Müslümanın kalbi. Ya elâ bi zikrillah tatmeinnul kulub da olduğu gibi Kur'an ayetleridir Müslümanın kalbini itminana erdiren, sükunete erdiren ya da velakin liyatmainne kalbi ayetinde olduğu gibi görmesi gerekenleri görünce, duyması gerekenleri duyunca, duyularıyla anlayacağı, gözüyle kavrayacağı ayetler semavat ve arzdaki ayetleri anlayınca itminana erişir. Ama yine de vahiy ile beraberliktir onun itminan sebebi sadece. Değilse sükuneti nerede bilsin? Çünkü Allah dedi diye yapınca yaptığını rahata erecek, huzur bulacaktır o kalp. Ama Allah'ın bunca ayeti, bunca uyarısı, Allah'ın onlara be'sa ve darra göndermesi, darda, sıkıntıda, zorda imtihan etmesi, onların tazarru ve niyaz etmeleri, boyun bükmeleri, yalvarıp yakarmalarına sebep olacakken, onlar böyleyken bile dik kafalılık ediyorlar, boyun bükmüyorlar, kalpleri kas katı kesilmiş etkilenmiyorlar, eyvah bu bize bir uyarıydı demiyorlar, üstüne üstlük ya da alt sebep bu belki de şeytan onlara yaptıklarını güzel gösteriyor. Hayır diyor, dedirtiyor, sensin, senin dediğine olmaz öyle şey, dayan, diren, devam et, başaracaksın, az kaldı, bir daha dene. Yani vahye dönmeye, Allah'a dönmeye, peygambere dönmeye, bütün yolları gözünün önünde kapatmak istiyor sanki. Sonuç, sonuç kötü. Çünkü فَلَمَّا نَسُوا مَا ذُكِّرُوا بِهِ kendisine hatırlatılan şeyleri unuttuğunda veya gündemde tutması gereken şeyleri gündeme alamayınca ya da zikretmek zorunda olduğunun nisyanını yaşayınca ya da tezekkür edecek, tefekkür edecek, tedebbür edecek, üzerine kafa yoracak, düşünecekken ilgi alanının dışına çıkarınca, yani onunla ilgisini tüm kesince, bitirince fetahna aleyhim evvabe külli şey. Allah bu sefer artık her şey senin olsun, al bakalım diyor ona. Her şeyin kapısını açıyor. Elini atıyor, kazanıyor. Dönüyor, kazanıyor. Alıyor, kazanıyor. Satıyor, kazanıyor. Ama dünya planında. Öyle zannediyor. Bütün bunları kendi lehine farz ediyor. Hep kazançlı olduğunu iddia ediyor. Ama öyle değil. Hatta izâ ferihû bimâ utû. Kendisine sunulan bu gerçekler, onun aklını başına getirmek gerekirken, getirecekken, o dalmış, o anlamamış, o şeytanla beraber amellerinin güzelliğine dalmış da öyle coşup coşkulu giderken, yani kendisine verilenlerle kendinden geçmiş, niye verildiğini bilmez, imtihan için olduğunu çoktan unutmuş vaziyette, kendinden geçmiş coşkunken, اَخَذْنَاهُمْ بَعْتَةً ansızın Allah onu yakalayıverir onları, فَاِذَا هُمْ مُبْلِسُونَ bakmışsınız bütün ümitleri yitirilmiş, hiçbir ümidi kalmamış onların, yapacakları bir şey kalmaz ki zaten. فَقُطَعَ دَابِرُ الْقَوْمِ الَّذ۪ينَ ظَلَمُوا وَالْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ öyle olunca artık Müslümana ya da onun dünyasının dışında kendi gibi inanmayanlara düşen ama Allah'ın dediğine göre yaşayanlara düşen şu diyeceğiz ki Elhamdülillahi Rabbil Alemin. Çünkü فَقُطِعَ دَابِرُ الْقَوْمِ الَّذ۪ينَ ظَلَمُوا zalim kavmin arkası kesildi. Yani zalim kavmin son halkası bitti. Şimdi gündemde olan, şimdi hayatta olan, şimdi etkinlik ve egemenlik gösterisinde bulunan bu adam da gitti diyeceğiz. Kat oldu. Kesildi, yok oldu, bitti. Zalimlerin sonu geldi. Öyleyse Allah'a hamdolsun. Başta da öyle denilmişti surenin başında. Bütün gökler ve yeryüzünü var eden Allah'a hamdolsun. Aydınlıkları, karanlıkları var kılan Allah'a hamdolsun. Öyle denilmişti. Burada da velhamdülillahi rabbil alemin. Zaten Kur'an birbirinin desteği sureler, ayetler değil mi? Zaten Kur'an-ı Kerim'de söylenilenler tekrar tekrar edilmiyor mu? Allahu nezzele ahsenel hadis kitaben müteşabihen mesani diye tarif etmiyor mu Allah? Yani Kur'an'ı gönderen Allah hem birbirine benzer ayetler hem de tekrar tekrar gündemde tutulan ayetler diye tarif ediyorsa kendi kitabını, biz elbette bu gerçeği görebilmeye çalışmakla mükellefiz. İşte başlangıcı ve ortasıyla bir tenasüp, bir uyum. Velhamdülillahi Rabbil Alemin. Demek ki Elhamdülillah'ı anlamak için kafirin ölümü, zalimin ölümünü bilmek gerekiyor, ondan haberdar olmak gerekiyormuş. Yani yeryüzünde kendisine Allah özel uyarı gönderdiği halde, sanki rahmet ve merhametinin özel bir tecellisi olarak etme kulum, yapma kulum, vazgeç kulum, inat etme kulum, senden büyük Allah var, sen bu davadan, inattan yani isyandan vazgeç, gel merhametime sığın, gel benim rahmet ve merhametimle kurtuluşa sığın dediği halde ısrarla peygamberler gönderdiği, peygamber mesajı kendilerine iletildiği halde yine şeytanla uyum içinde, amellerini şeytanın süslemesiyle aldanmış bir insansa zulmediyor, haksızlık ediyor, hakaret ediyor, İslam'la tanışmaya sanki tenezzül buyurmuyorsa, büyüklük ve yücelik iddiasındaysa ölünce haberim olacak ve diyeceğim ki, Elhamdülillahi Rabbil Alemin. Evet, zalim kavmin sonu kesildi. Ben de Allah'a hamdolsun diyeceğim öyle olunca. Demek ki Elhamdülillah'ı anlamam, elhamdülillahı diyebilmem, elhamdülillahı kavrayabilmem için benim zalim ve zalimlerden de bu anlamda haberim olacak. Onların yokluğuna da elhamdülillah, onların yok oluşuna, onların helakine, onların ansızın yakalanışına, onların bütün ümitlerinin yitirilmesine de ben elhamdülillah diyeceğim. Ve ki burada Allah alemlerin Rabbi olarak kendisini bana tanıtıyor. Bütün semayı yaratan oydu, yerle beraber. Bütün karanlıkları yaratan oydu, aydınlıkla beraber. Ama onlardan da öte, ne aydınlık ne karanlık olmayan, ne gökte ne yerde bulunmayan, ama var olan Allah'ın var ettiklerinden biri, aleminin bir parçasıdır ise, işte onların da Rabb'ı, ilahı, hayatlarına program çizen, kul köle olunması gereken o Allah, işte ona hamdolsun diyeceğiz. Bu noktadan sonra peygamber, yine Allah'ın sözcüsü, sanki sahnede yine onun adına, söyle ya Rabbi, dediğini söyleyeceğim ya Rabbi diye karşımızda, Allah peygamberine, ama onun aracılığıyla bize diyor ki, kul, şöyle de söyleyin, bir de şunu söyleyin, söyleyin bu insanlara, dinlesinler, anlasınlar, üzerinde düşünsünler, sonra gelen ayet bir daha, daha sonra gelen ayet bir daha, hep böyle söyle, bir de şunu, bir de şunu söyle diye ayetler devam edecek. Dinliyoruz, önce kendimize söylüyoruz, sonra başkalarına söylemeye çalışıyoruz. Çünkü aleyhissalatü vesselam Efendimiz Cebrail'in getirdiği ayetleri okuyor, anlıyordu. Sonra kendisine mal ediyor, özümsüyor, benimsiyor, iman ediyordu. Sonra iman ettiği bu ayetlerle amel ediyor, hayatını onlarla düzenliyordu. Sonra bunu başkalarına okuyor, anlatıyor, söylüyor, inanmalarına zemin hazırlıyor. Eğer onlar inanmışlarsa hayatlarını öylece düzenlemelerini istiyorlardı. Öyleyse aleyhissalatü vesselam efendilerimiz, madem ki öyle buyuruyorlar, madem ki öyle örnek oluyorlar bize, biz de aynen onun yolunda, onun dediği gibi, onun istediği gibi olmaya çalışalım. Yani Allah'ın istediği gibi. قُلْ اَرَيْتُمْ Ne dersiniz? Düşündünüz mü? اِنْ اَخَدَ اللّٰهُ سَمَاكُمْ وَاَفْصَارَكُمْ وَخَتَمَ عَلَى قُلُوبِكُمْ مَنْ اِلَٰهُنْ غَيْرُ اللّٰهِ يَتِيكُمْ بِ Yani üzerinde kafa yormaya değer. Düşünün, hadi ki Allah sizin duymanızı ve görmenizi aldı. Bir de kalbinize, kalplerinize, hepinizin hadi ki mühür vurdu. Söyleyin, Allah'tan başka hangi ilah onu geri getirecek? Size kim verecek onu tekrar? Yani, gerçekten, cidden düşünülecek bir konu değil mi? Allah, Allah ki gözümüzü alsa, kulağımızı alsa, kalbimize mühür vursa, peki Allah'tan başka birilerini ilah kabul etsek, ağamsın desek, paşamsın, sensin, ilahımsın, tanrımsın desek, ne dersek diyelim, ne hangi makamda görürsek görelim, var mı bunları Allah'tan başka bize verebilecek birileri? Yani kulak bankası buluruz, birkaç tane kulak. Hatta bazen çocuklara Kurban Bayramı arifesinde veya hemen sonrasında ya da hatta hani komşuda, bizde, arkadaşta, gittiğimiz yerde, misafirlerde, misafir gidilen yerde böyle kafa taslarının biraz daha yoğun seyredildiği bir dönem ya Kurban Bayramı, ya biri keçi, ya biri koyun, ya biri davar, ya biri sığır kesmiştir de, yavrum, evladım, sen bu kafayı değiştir, bak piyasada çok kafa varken filan diyorlar ya. Yani diyelim ki Allah bizim kalbimize mühür vurdu. Gözümüzü ve kulağımızı elimizden aldı. Ne yapacağız? Birilerinden kafa bulacak, o kafadan göz çıkaracak, sonra o gözden kulak alacak filan değiliz değil mi? Anlatılmak istenen gayet açık ve net elbette. Yani bu duymamızı bize veren Allah, bu görmemizi bize bağışlayan Allah, bu kalbimizin anlayışını bize bağışlayan Allah. Peki Allah bu özellikleri alıverse, men ilahun gayrullahi yetiküm bi, var mı? Allah'tan başka hangi ilah? Öyle bir ilah mı var? Kim? Hangi ilah öyle bana bunları geri verecek? E zaten başka bir ilah, bunların sahibi birileri yok ki. Sema onun, arz onundu, aydınlık onun, nur onundu, karanlık onun, zulümat onundu. Bütün alemlerin Rabbi Allah'tı. Ondan başkası yok elbette. Sanki Allah şöyle soruyor gibi geldi mi size de? Kullarım, yeter artık, inat etmeyin, beni dinleyin, benden başka ilah yok ki, sadece bana kul köle olacaksınız, hayatınıza karışmaya tek yetkili benim, hadi benden başka ilahınız yok ki sizin, diyor sanki Allah tekrar tekrar. Ve bunu ayetin devamı şöyle cümleleştiriyor: unzur keyfe nusarriful ayati sümmehum yaslifun. Bak bak, biz ayetleri nasıl da evirip çevirip tekrar tekrar gündeme getiriyoruz. Ama onlar yine de yan çiziyorlar, sırt dönüp gidiyorlar. Evet, Allah nasıl da evirip çevirip tekrar ediyor. Bir daha bir daha söylüyor. Yani başka söylediği de bir şey yok herhalde. Kur'an'da ne anlatılır diye merak ederiz. Okudukça ne ararsak onu buluruz. Öyle değil aslında. Acaba bir şeyler aramasak da okusak. Ben bir kişiye, iki kişiye öyle bir okuma imkanı bulsa diye uğraşırdım. Yani acaba şartsız, ön bilgisiz, daha önce babasından, hocasından, mahalle mektebinden, çevresinden, arkadaşlarından, din dersinden, iman dersinden duymadığı bir din olarak yeni tanıştığı Kur'an'da acaba neler var? Merak ettiniz mi? Kur'an ne anlatır acaba? Yani Kur'an bana tevhid anlatmalıdır diye okumayan birisini merak ediyorum, istiyorum. Öyle düşünürdüm. Kur'an bana şirkten uzaklaşmayı anlatmalı. Kur'an bana ailenin mutluluk prensiplerini anlatmalı. Hayır, öyle demeyecek. Kur'an bana çocuk eğitimini anlatsa, devlet, vatan, millet, Sakarya anlatsa. Hayır, hayır, hayır, hiçbiri değil. Yani Kur'an ne anlatır bir baksan bakalım neler var Kur'an'da diye oturacak kemal-i hürmetle, edeple ve dinleyecek Kur'an'ı. İşte öyle biri çıktı karşıma. Din, diyanet bilmeden büyümüş. Allah, peygamber tanımadan büyümüş. Sonra Allah'ın lütfu, hidayeti Müslüman olmuş ve okudu Kur'an'ı. Bitirince, peki dedim, ne anlatılıyor Kur'an'da? Ne anladın? Aşağı yukarı dediği şöyleydi. Allah diyor ki, ben sizin kul köle olacağınız tek varlığım. Bana kulluk yapacaksınız. Burada örneğim, bu uğurda örneğim peygamberim, size göndermişim. Onu dinleyeceksiniz. Bu konuda nice nice engeller çıkacak karşınıza. Baştan göze alın. Yani bu iş olacak. Bunun yasası bu. Hatta can verme pahasına canınızı dişine takın, dişinize takın ve bu uğurda ben böyle yaşarım deyin, kendinizi ortaya koyun diyor Allah dedi. Ben öyle anladım, o da öyle anlattı. Ne dersiniz? Yani Allah evirip çevirip bundan başka bir şey anlatıyor mu? Ben diyor Rab ve İlahım. Siz diyor kulsunuz, köle olmak zorundasınız. Ayrıca bu konuda örnek kullarım, peygamberlerim var. Onlar gibi olmaya, değilse hatta can verme pahasına onları örnek almaya çalışın. Veya canınızı ortaya koyun bunu yaşayabilmek için. Çünkü karşılığında size cennet vaat ediyorum diyor Allah. Başka ne var Kur'an'da? Bunu bazen Ad ile anlatıyor, bazen Semud ile. Bazen Sema ile, bazen Arz ile. Bazen çoluk çocukla, bazen ana babayla, bazen ekonomik kurallarla, bazen sosyal gerçeklerle anlatıyor. Ama anlattığı başka ne ola ki? Allah tek Rab ve İlah'tır. Ben onun kulu kölesi olmak zorundayım. Bu konuda peygamberim örnektir, peygamberler peygamberim örnektir. Evet, ve de karşılığında cennet var değilse cehennem. Bu uğurda canımı dişime takabilecek, yani can verme pahasına kendimi ortaya koyabileceğim o zaman Müslümanım. İşte Allah evirip çevirip tekrar tekrar anlatıyor. Kul tekrar ediyor bakın. Bir daha soruyor. Şunu da söyleyin. Bir de bunu söyleyin. Eraytekum. Ne dersin? Gördün mü? Yani bu insanlar gördüler mi? Görsünler mi? Düşünüyor musunuz? Düşündünüz mü? Sen onlara gösterdin mi? Görmeniz gerekir mi? İn etâküm azâbullâhi bâteten ev cehraten. Yani Allah'ın azabı size gelse ansızın ya da apaçık, net, karşınızdan Allah'ın azabı gelse, helakle karşı karşıya kalsanız, yani ölseniz, ölümle baş başa, burun buruna yaşıyorsunuz, söyleyin, hel yuhleku illel kavmuz zalimun. O zaman kim helak olur? Yani ölüm gelince, kıyamet kopunca kim helak olur? Ben şöyle düşünüyorum bu ayeti. Şu anda nefes alan bütün insanlar, ya yaşadığınız bölgeye göre düşünün, köyünüzdekiler, kentinizdekiler, kasabanızdakiler, şehrinizdekiler, mahallenizdekiler, ama şu anda sizin ulaşabileceğiniz bir ortamda bir daire çizin, işte onun içindekilerin tümü. Evet, onlar nefes alıyorlar ve yaşıyorlar, şu anda ayaktalar bir anlamda, değil mi? Diyelim ki Allah'tan bir emir, yer yarılsa ve hepsi yerin altına inse, yani toprağın altındalar. Birdenbire konuşan benden, dinleyen sana kadar, o iş yapandan oturana, çay içenden çorba bekleyene kadar, kavga edenden sevgi gösterisinde bulunana kadar, herkes ama hangi hal üzereyse şu anda toprağın altına girse, peki kim helak olur? Benim ağzımda, gözümde Kur'an, senin kulağında ve düşüncende Kur'an. Öteki namazı hazırlık döneminde Allah'la beraber, bir başkası sünnetle beraber Allah'ın huzurunda ona kul köle olma savaşındayken, diğerleri de bunun karşıtı bir hayat içindeler. Söyleyin, zalimlerden başkası helak olur mu? Demek ki ölüm helak değilmiş. Allah'ın istediği gibi ölmek şereftir ve iflahtır zaten. Değilse helak olmak, Allah'ın istemediği gibi yaşarken ölümün bizi bulması demektir. Helak olmak. Tarihten aynı anda, aynı çağda beraber yaşayan insanlardan dördünü hatırlayalım. Musa aleyhisselam, Harun aleyhisselam, ama karşıt grupta Firavun ve Haman. Karun deyin isterseniz. Peki hepsi kaldı mı şimdiye kadar? Hangisi hala yaşıyor? Hepsi gittiler. Ölümden başka çare yok. Elbette herkes ölecek ama Musa ile Harun aleyhisselam iflah oldular, felah buldular, kurtuldular. Ama Firavun, Karun ve Haman, onlar da helak oldular çünkü zalimdiler. Demek ki şu anda ayakta olan herkes toprağın altına inse, ancak zalimler helak olacaklarmış. Düşünüyorum da, peki şimdi ayakta olan herkes ama bir 50 yıl, hadi diyelim 100 yıl sonra toprağın altına inmeyecekler mi? Kim kalacak toprağın üstünde? Öyleyse zalimler helak olacaklar. Ve ma nursilul murselin illa mubeşşirine ve munzirin. Biz elçileri ancak mübeşşir ve münzir olarak gönderiyoruz. Femen amene ve aslaha fela khaufun aleyhim ve lahum ehsenun. وَالَّذ۪ينَ كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا يَمَسُّهُمُ الْعَذَابُ بِمَا كَانُوا يَفْسُقُونَ Peygamberlerin gönderiliş mantığı bu. Ya da esprisi, ya da sistematiği, ne derseniz. Yani 48. ayette Allah elçiler gönderdiğini, ama elçilerin ancak başka hiçbir sebeple değil, haberci olarak geldiklerini öğreniyoruz bu ayetten. Ama mübeşşir olarak, ama münzir olarak, yani bir başka kelimeyle söylersek, eğer mübeşşir müjdeci ise, münzir de uyarıcı ise, ama cennetin ve cehennemin hem inzara, hem tebşire, hem müjdeye, hem korkutmaya, ürkütmeye, uyarıya konu olacağını düşünürsek, şöyle ifade edebilelim. Peygamberler ya inzar için, ya tebşir için gelmişlerdir, ya uyarı için, ya müjde, ya ikisini beraber yapmak için gelmişlerdir. Halbuki bunları hep beraber düşününce galiba şöyle desek daha yerinde olacak, değerli toplu bir Türkçe cümle olsa gerek. Peygamberler cennet ve cehennem habercisi olarak görevli gelmişlerdir. Evet, başka yaptıkları bir şey yok ki. Peygamberlerin yaptığı tek iş bu sanki. Çünkü ve ma nursilul murselin, biz peygamberleri göndermemişiz, göndermeyiz. Ancak illa mübeşşirine ve münzirin, cennet ve cehennem habercisi olarak gönderiyoruz. Yani hem mübeşşirde cennet cehennem, hem münzirde cennet ve cehennem unsuru var. Çünkü müjde şöyle olur. Ey insan, ey Kur'an'ın muhatabı, ey Müslüman, devam et bu hayatına, bıkma ve usanma, devam et. Sana müjdeler olsun, cennet var. Sana müjdeler olsun, cehennemden kurtuluş var. İkisi de müjde. Ya da ey insan, ey cehennemi hak eden insan, ey isyan eden, yanlış yapan insan, ey Kur'an'a göre hareket etmeyen insan, seni uyarıyorum, dikkat et, bu yolun sonunda cehennem var. Dikkat et, bu yolun sonunda cenneti kaybetmek var. İşte hem inzarda, hem tebşirde, hem uyarıda, hem müjdede, hem cennet hem cehennem söz konusu olunca, ikisini birlikte tekrar şöyle özetliyoruz, ortalıyoruz. Peygamberler başka bir görevle değil, sadece cennet ve cehennem habercisi olarak gelmişlerdir. Nasıl yaşanırsa cennet, ne yapılırsa cehennem, cennetlik için neler, cehennemlik için neler gerekli, bütün bunları anlatmaya görevli elçiler, peygamberler. İşte peygamberler gelince, onlar bizim için gelmiştiler, onlar bize cenneti, onlar bize cehennemi anlatınca, cennet ve cehennem haberiyle bize gelince onlar, فَمَنْ آمَنَا وَأَصْلَحَا فَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ. Kim ki onların güvencesinde olur, onlara iman eder, onların dediğine iman eder, cennet haberine iman eder, cehennem haberine iman eder, cennete gidecek, cennete götürecek amellerin olması gerektiğine iman eder, cehenneme gidecek amellerin olmamasına iman eder ve aslaha ve bu inancın gereğine uygun olarak, yani inancı neyi gerektiriyorsa öylece durumunu ıslah eder, düzeltir, düzene koyarsa, düzeni bozmazsa, inancın gereğini yaşarsa ne korku ne ürkü var ona, ne mahzun ne mükedder olmayacak. فَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ. Onlara korku yok, onlar üzülmeyecekler de. Bu böyle bir tabir. Aslında Türkçe'ye çevrilince onlar cennete gidecekler demektir. Çünkü bu ancak cennette olacak bir durum. Bunu söyleyince Kur'an, onlar cennete gidecekler anlaşılır. O tür tercümeler gerekli olduğunu zannediyorum. Mesela birisi birine Esselamu Aleyküm deyince aslında Türkçe karşılığı ne demek bunun? Allah sana cennet versin demektir. Çünkü selam, darusselam denilen şeyin istenmesi onun cennette oluşunu istemek demektir. Veya Allah senden razı olsun demek, Allah sana cennet versin demektir. Bu da öyle. Çünkü udhulul cennete la havfun aleykum ve la entum tahzenun ayetinden öğreniyoruz. Bu ancak cennette olacaktır. Dünyada Allah hüzünle de, kederle de, korkuyla da, açlıkla da, malın, mülkün, evladın, canın, hastalığın, iyiliğin, kötülüğün artması, eksilmesiyle de imtihan edecektir. Ama cennette ne korku ne ürkü yoktur, ne mahzun ne mükedder olmak yoktur cennette. Peygamberler geldi, müjde ve uyarı olarak, müjdeci ve uyarıcı olarak, işte onların dediklerine inanan, iman ehli olanlar, ve durumlarını düzeltenler, gereğini yerine getirenler, onlar cennete. Ama وَالَّذ۪ينَ كَذَّبُوا بِعَيَاتِنَا. Ayetleri yalan sayanlara gelince, yani ayetlerle dalga geçenlere, öyledir belki ama aslı faslı yok diyenlere gelince, evet diyenler, dille söyleyenler ama kalple tasdik etmeyenlere gelince, söyleyenler, evet diyenler, evet ayettir diyenler ama eylem olarak ortaya koymayanlara gelince, يَمَسُّهُمُ الْعَذَابُ بِمَا كَانُوا يَفْسُقُونَ. Onlara da fıskı fücurlarından dolayı, haktan çıkmalarından dolayı ciddi bir azap, gerçek bir ceza dokunacaktır. Yani onlar da cehenneme gidecekler. Allah tekrar söylüyor Peygamberimize, kul, şunu da söyle, bir de bunu dinlesinler. Herkesi dinlediler, her şey konuştular. Söz ve sözcülük olarak Allah'tan başkasına müracaat ettikleri yeter. Bir de bunu düşünsünler, senden bunu dinlesinler. Sen söyle onlara ya da onlar da artık inanıp onlar da başkalarına söylesinler. قُلْ لَا اَقُولُ لَكُمْ اِنْدِي خَسَائِنُ اللّٰهِ. Ben söylüyorum şimdi. Peygamberim hiçbir zaman dedi mi Allah'ın hazineleri benim yanımdadır diye? Peygamberimizden duyduk mu böyle bir söz? Veya vela alemul gaybe, ben gaybı biliyorum dedi mi? Peki vela ekulu leküm inni melek, peygamberimiz bize hiç ben meleğim dedi mi? Ama ne dedi sadece? İn ettebi'u illa ma yuha iley, ben sadece bana vahyolana uyarım dedi. Evet, peygamber hayatı boyunca hep bunu söyledi. O zaman tekrar dönelim. Yine peygamberimizin dediği gibi ayeti Türkçe anlamaya çalışalım. Kul, şöyle söyle ey peygamberim. La ekulu leküm indi hazainullah. Ben size benim yanımda Allah'ın hazineleri var dedim mi? Demedim. Ben hiç öyle demedim. Ve la alemul gaybe. Ben gaybı da bilmem. Ve la ekulu leküm inni melek, ben meleğim de demedim size, hiçbir zaman söylemedim. İn ettebi'u illa ma yuha iley, ben ancak bana vahyolunana uymuşum. Ben ancak bana ne vahyolundu ise onun peşi sıra gider, ona ittiba ederim. Kul, şunu da söyle onlara. Hel yestevil ama vel basir. Görenle kör bir olur mu? Kör ile gören bir olur mu? aynı seviyede, aynı denk düşünülür mü ikisi bir? Efela tetefekkerun, hiç düşünmez misiniz? Gören ve kör. Yani insan kör ise, görmüyorsa, öteki de görüyorsa, ikisini de bir kabul edeceksiniz. Ha ikisi de aynı yer efendim. İkisi de 5 nefes alır, ikisi de 10 su içer. Öyle değil. Görme ve kör olma. Hayata kör olma, hakikate kör olma. Ya da bırakın gözü kör olanla gözü gören o açıdan değerlendirin, bir olur mu? Ve enzir bihillezine yekhafun en yuhşaru ila rabbihim. Onlar düşüne dursunlar. Efela tetefekkerun. Düşünmez misiniz? Düşünsünler. Eğer birse gözlerinin kör olmasına razı oluversinler. Hatta böyle diyelim. Fark etmez mi? Ha kör, ha görmüş. Ne fark ederse hadi gözünü veriver istersen diyelim mi? Ve enzir bihillezine yekhafun en yuhşaru ila rabbihim. Peygamberimizin temel görevi neydi? Uyarıydı, tefsirdi, inzardı. Öyleyse işte o görevinin bizzat ifadesini görüyoruz bu 51. ayette. Allah'ın huzurunda toplanacaklarının korkusunu yaşayanları uyar. Kur'an ile, vahiy ile. Allah'ın huzurunda toplanacaklar, bunun korkusu sarmış içini. Böyle insanlar uyarılır. لَيْسَ لَهُمْ مِنْ دُونِهِ وَلِيٌّ وَلَا شِفِيَعٌ لَعَلَّهُمْ يَتَّقُونَ Onlara Allah'ın berisinde, Allah'tan başka onun dışında ne bir şefaatçi, ne bir torpilci, ne bir dost, ne bir yardımcı, ne bir başka karar merciği yok ki. Belki böylece takvalı olsalar ya, ondan dolayı uyarısınlar. Yani sen onlara böylece uyar, bilsinler, belki o zaman takvalı olurlar, müttaki olurlar. Yani Peygamberimizin uyarısının nedeni insanlar kitapla yol bulsunlar, Allah'a karşı gelmekten sakınsınlar, Allah'a isyan etmekten korksunlar. İşte bunun için Kur'an'la uyarılan bu insanlar, ama herkes uyarılmıyormuş. Allah'ın huzurunda toplanacağı gerçeğini bilen, ya o günden diye korkanlar var ya, işte onlar uyarılacak. Onlar uyarıdan nasiplerini alacaklar ki onlar baştan biliyorlar. Öyle bir günde toplanacaklar Allah'ın huzurunda, ama o gün ne bir veli var Allah'ın dışında, ne bir şefaatçi. Bu 51. ayetten sonra Aleyhissalatü vesselam Efendimiz'e bir özel uyarı, ama onun şahsında tabii kıyamete kadar bütün müminler için özel bir mesaj var ayette, 52. ayette. Olayın bir özetini sunalım isterseniz önce. Aleyhissalatü vesselam Efendimiz Allah'ın izniyle, Allah'tan aldığı mesajla dini insanlara yayıyor. Onlar da kendi gönül rızalarıyla, kim gelip inanıyor, peygamberin dizinin dibinde oturuyorsa onlar Müslüman oluyordu. Evet, peygamberimiz herkesi istiyordu. Herkesin Müslüman olmasını istiyordu. Ama inananlar inanıyordu, inanmayanlar bekliyordu. Bir gün geliyorlar, kendini büyük bilen kafirler, yani kendi küfür sistemlerine göre farklı olduklarına inanan bu insanlar, daha önde, daha ileri, daha değişik, daha ayrı, daha aykırı olduğuna inanan bu insanlar, peygamberimize gelip diyorlar ki, Muhammed, sen bizden ne istiyorsun? Yine aynı istediklerini söylüyor. Allah'ı Rab ve İlah bileceksiniz, beni onun elçisi kabul edeceksiniz, ahirete inanacaksınız, Allah'ın dediği gibi yaşayacaksınız gibi. Peki, o zaman biz senin yanına gelince şu Ammar gibi, Suheyb gibi, Bilal gibilerle yan yana diz dize, omuz omuza mı oturacağız? Ne desin Peygamberimiz? Elbette evet diyor. Yani onların onlardan farkı ne? Hatta bu bir iman yarışıysa kim öne geçebilecekse geçecek. Yani Bilal'ın kendisini köleleştiren adamdan alçak tarafını, eksik tarafını ki onun kölesi olmuş da ikinci sınıf adam olmuş. Yani elbette birinin malı yoksa, birinin saltanatı yoksa, birinin boyu kısaysa, birinin kolu kopmuşsa veya birinin gözü körse, yani görmüyor anlamına, bu basiret anlamına değil, madde planda, yani olabilir, parası azsa, evi küçükse ya da çoluk çocuğu yoksa, birinin biri bekarsa, ya bütün bunlar insanların değerlendirilmelerinde bir kıstas, bir kriter değil ki. Peygamberimiz elbette öyle düşünecekti ve onları kendisiyle beraber Allah'ın kulluğunda yarışan insanlar olarak seviyordu ama Peygamberimizin bir özelliği daha vardı. İnsanların Müslüman olmasına çok hırslıydı. Yani tabir caizse kafayı takıvermişti. Öyle denir ya. Ne olur insanlar cehenneme gitmesinler diye rahmet peygamberi, rahmeten lil alemin olarak gönderilen bir insandı. Elbette Allah'ın elçisinin bu temel özelliği onun öyle yapmasını gerektiriyordu. Yani kim olursa olsun Beni Adem mi cehenneme gitmesin bir kişi mi bir kişiyi engellemeye çalışıyordu peygamberimiz. Ondan dolayı sanki damardan yakaladılar peygamberimizi ve işte bu özelliğinden istifade ederek şöyle bir teklifle geldiler. Dediler ki, bak Muhammed, diyelim Müslüman olduk ama bir şartla. Eğer sen biz yanına gelince bunları kovarsan, yok eğer onlar varsa kovmayacaksan ya da o anda öyle görünüyorsa, o zaman biz gelmeyeceksek ve razı olacaksan düşünelim, Müslüman olabiliriz belki dediler. İş ciddiydi tabii. Yani aleyhissalatü vesselam Efendimiz değilse Bilal'den huzursuz veya Suheyb'den rahatsız değildi. Elbette onları seviyordu. Yasir ailesini dost biliyor, onlarla beraberdi. Bunları biliyoruz. Ama acaba onları şöyle diğerleri yanındayken almasa ya da hadi siz gidin bakayım ben biraz bunlarla beraber olayım, şöyle son günlerimi biraz onlarla geçireyim dese, hani onlar zaten Müslümandı, hani onlar zaten Allah peygamber sevgisiyle dop doluydular, hani onlar zaten sabah akşam Allah'ı razı etmeye, Allah'ın rızası için can baş üstüne demeye çalışıyorlardı, dua edip niyaz ediyorlar, davet edip davetiye çıkarıyorlardı bu konuya. Acaba mümkün olur muydu ki diye düşünmeye başladı peygamberimiz. Yani acaba onların kalbine iman yerleşinceye kadar bu iş olsa mıydı ki? Acaba onlar Müslüman olsa böyle olurlar mıydı ki? Belki bununla onların imanı ve İslam'ı gerçekleşir de onlar da cehennemden kurtulur muydu ki gibi sadece rahim bir peygamber, sadece rahmeten lil alemin bir insan olarak, rahmet sahibi olarak, merhamet sahibi olarak onların kurtuluşunu isteyerek biraz meyletti bu işe. Acaba dedi. Allah hemen haber gönderdi. En'am suresi 52. ayet. Ve la tatrudillezine yed'une rabbahum bil gadati vel aşiyyi yuridune veçe. Sakın ha, sabah akşam Rablarına dua ve niyaz eden, Allah'ı sadece onu razı etmeyi isteyen insanlar var ya, işte onları yanından kovma. Onları yanından kovma. Çünkü ma aleyke min hesabihim min şey. Ne onların hesabından sana bir şey ve ma min hesabike aleyhim min şey. Ne de senin hesabından onlara düşen bir şey yok ki. Ne sen onlardan sorumlusun bu anlamda. Onların garipliğinden, garibanlığından, statülerinden sen sorumlu değilsin. Onları öyle imtihan eden benim. Ne de senin imtihandan onlar sorumlu. Seni de peygamber kılan ben. Sen görevini yap. Onlar kendi görevlerini yapsınlar. Eğer şayet fetatrudahum. Bundan sonra bunu sen öğrendikten sonra şayet onları tard edecek, kovacak, yanından uzaklaştıracak olursan fetekûne minez zalimin. Dikkat et, zalimlerden olursun ha dedi Allah. Ciddi bir tehditti. Ciddi bir korkutmaydı gerçekten. Peygamberimize, Allah elçisine dikkat et zalimlerden olursun diyordu. Demek ki kesinlikle yapılmayacak bir işti. Hatta aynı konu Kehf suresinde de şöyle desteklenmişti. Vasbir nefseke ma'allezine yed'une rabbahum bil gadati vel aşiyyi yuridune veçe. Ve la ta'du aynake anhum turidu zinetel hayatid dünya. وَلَا تُضَعْ مَنْ اَغْفَلْنَا قَلْبَهُ عَنْ ذِكْرِنَا وَاتَّبَعَ هَوَاهُ وَكَانَ اَمْرُهُ فُرُطًا Kehf suresi 28. ayet. Sabah akşam Rablerine dua ve niyazda bulunan, Allah'ı razı etmeye bütün her şeylerini vakfetmiş insanlarla beraberliğe sabret, dayan ve diren, bıkıp usanma onlarla beraberlikten diyen bu ayetten sonra o hani diğerlerinin tabiriyle gariban ya da sosyal statüleriyle hiçbir şeyler olmayan bu Müslümanlar var ya, bu ayet geldikten sonra diyorlar ki, biz peygamberimizin yanında otururken o bizi kovmuş olmamak için işi olsa da kalkmıyordu artık. Biz fark edersek kendiliğimizden kalkıyorduk, o da kendi işine bakıyordu diyorlar. Allahu Ekber. Müstahdemle, çöpçüyle, doktorla, amirle, zenginle, fakirle, arabası olan yaya yürüyemeyenle, hastanedekiyle hasta bakıcı veya hasta başı bekleyen ya da hastayla, çocukla ya da büyükle iman ölçüsünde beraber olmak, inancından dolayı değer vermek ya da inansın diye emek sarf ederken aynı statüde olanlara aynı hakkı tanımak. Bunun başka yolu yok ki. Kovmaya kimin hakkı var? Ama maalesef, bilmem sizin de aklınıza geldi mi? Dün kafirlerin peygamberimizden istediğini, bugün maalesef Müslümanlar Müslümanlardan istiyor. Bir daha seni onlarla görmeyeyim. Sen artık çağ atladın. Statün değişti. Mahalle değiştirdin sen. Sen artık yeni bir insansın, yeni bir kimlik kazandın. Senin yakayın rengi değişti. Senin ayakkabının bağı değişti. Senin, yani sen yine aynı sensin. Ne fark eder ki? Dün peygamberimizden kafirlerin istediğini, bugün maalesef Müslümanlar neden Müslümanlardan istiyorlar ki? Bu fark, bu sınıfsal farklar, farklılıklar acaba nereden kaynaklanıyor ki? Oysa وَكَذَٰلِكَ فَتَنَّا بَعْضَهُمْ بِبَعْضٍ لِيَقُولُوا اَهَا اُولَٰئِ مَنَّ اللّٰهُ عَلَيْهِمْ مِنْ بَيْنِنَا اَلَيْسَ اللّٰهُ بِعَلَمَ بِشَاكِرٍ. Yani Allah insanlardan kimilerini kimileriyle imtihan eder. Hepsi bu kadar. Önemli olan imtihanı kaybetmemek. Çünkü o şımarıklar, o hainler sonunda dediler ki اَهَا اُولَٰئِ مَنَّ اللّٰهُ عَلَيْهِمْ مِنْ بَيْنِنَا. Yani aramızda kimseyi bulamadı, Allah da bunlara mı iyilik yaptı? Bunlara mı lütufta bulundu? Allah bunlara mı verdi vereceğini? Oysa eleysallahu bi'aleme bişakirin. Allah şükredenleri en iyi bilen değil mi? Kimdir şükreden? Kimdir Allah'ın verdiği nimetleri Allah'a kullukta kullanan, bunu en iyi Allah bilmiyor mu? Elbette Allah biliyor. Öyleyse biz imtihan salonundayız. Kimilerini Allah vererek imtihan ederken, kimilerinden alarak imtihan ediyor. Biz hangi konumdaysak diğerinden üstün ya da alçak durumda değiliz. Allah bizim cennetimiz için en iyi imkanlarla bizi imtihan etmektedir. Biz buna inanmak durumundayız. Ne verdiyse ya da ne vermediyse, ne aldı ya da ne geri bıraktıysa, hepsi bizim cennetimiz için bize imkan tanınması demektir. Biz onları değerlendirip cennetlik olmakla mükellefiz. Ve izâ câike ellezîne yu'minûne bi âyâtinâ, ayetlerime inanarak sana gelseler, eğer sana ayetlere inandıkları iddialarıyla geliyorlarsa, fekul selamun aleyküm, onlara selamun aleyküm de. Ketebe rabbukum alâ nefsihir rahme, iyi bilsinler, Allah kendine rahmet ve merhametli olmayı farz kılmıştır. Kesinlikle rahmet ve merhamet edeceğini haber vermektedir. اَنَّهُ مَنْ عَمِلَ مِنْكُمْ سُوءًا بِجَهَالَةٍ ثُمَّ تَابَ مِنْ بَعْدِهِ وَأَصْلَحَ فَاَنَّهُ غَفُورُ الرَّحِيمُ. Allahu Ekber. Allah nasıl da Rahman, Allah nasıl da Rahim. Beraber dinleyelim. Bu müjdeli haberi birlikte paylaşalım. وَاِذَا جَائِكَ الَّذ۪ينَ يُؤْمِنُونَ بِآيَاتِنَا, Allah'ın ayetlerine inananlar, inanarak gelmişlerse peygambere, peygamberimiz onlara diyecek ki selamun aleyküm. Allah'ın selamı sizin olsun. Allah sizi selamette kılsın. Allah sizi darusselam denilen cennetlik eylesin. Yani siz Allah'ın selam sıfatının tecelli ettiği yerde bulunasınız. O konumda, o durumda olasınız. Selam sizinle olsun. Allah'tır enteselam, Allah'tandır ve minkesselam. Çünkü Allahümme enteselam ve minkesselam, Allah'ım sen selamsın ve selam sendendir anlamına gelecek. İşte selam kendisi olan, selam kendisinden olan Allah, kendisine rahmet ve merhameti farz kılmıştır. Bir yasa, bir yazgı olarak ben böyle yapacağım demiştir. Ketebe alâ nefsihir rahme. Bu ayet bölümünü daha önce hatırladınız mı? Okumuştuk galiba. 12. ayette Allah, كَتَبَ عَلَى نَفْسِ rahmeh bölümünü aynen söylemişti. Yani Allah rahmet ve merhametli olmayı mecbur etmiş kendisine. Ben merhametli olacağım demiş. benim için merhametli olmak, benim için rahmet bir yazgıdır. Bunu ben bana yazdım, ben kendimi böyle yazgıladım diyor Allah. Başkası yazamaz zaten, Allah adına kim ona yazgı belirleyecek de. İşte Allah rahmetiyle karşımızda olunca, kendisini rahmetiyle tanıtınca, arkadan gelen ayet sanki rahmetin tecellisi. Diyor ki, arkadan gelen ayet bölümü, ennehu men amile minküm su'en bi cehale, sizden kim ki bilmeziye, yanlışlıkla bir kötülük işler, yanlış iş yaparsa, bir kötülük yaparsa, sümme tâbe min ba'di, arkasından ama tevbe eder, pişman olursa, fakat ve aslaha halini de düzeltirse, pişman oldum ya Rabbi demekle yetinmez, pişman olan ne yapacaksa onu da yaparsa, fe ennehu gafurur rahim. İşte o, Allah'ı gafur ve rahim bulacaktır o zaman. Yani Allah gafurdur ve rahimdir, gufran sahibidir, yapılan amellerdeki eksiklikleri tam kabul eder, yanlışları yok kabul eder, rahimdir, rahmet ve merhamet sahibidir. Kur'an-ı Kerim bize Allah'ın tevbeleri kabul edeceğini ısrarla beyan eder. Mesela Nahl suresine siz bakın, ben de Nisa suresine bakıyorum. اِنَّمَا التَّوَّةُ عَلَى اللّٰهِ لِلَّذ۪ينَ يَعْمَلُونَ السُّٰءَ بِجَهَالَةِ Yanlış yere, bilmeziye, işte öyle bir kötülük yapmış adam, ama ثُمَّ يَتُوبُونَ مِنْ قَرِيبٍ Fark eder etmez tevbe etmiş. Yanlışını anlar anlamaz, bu bazen 3-5 sene olsun ama o zaman anlamış. Ya da hemen arkasından pişman olmuş, yapmış yapmış ama iş işten geçmiş, hemen pişman olmuş, tevbe etmiş, dönmüş Allah'a. İşte feulâike yetûbullâhu aleyhim. Böylelerin tevbesini Allah kabul eder ve kânallâhu alîmen hakîmâ. Ama Allah tevbeleri kabul eder de herkesin tevbesini mi? وَلَيْسَتِ التَّوْبَةُ لِلَّذ۪ينَ يَعْمَلُونَ السَّيِّيَاتِ Fakat eğer kötülüğü işleyenler işlemeye devam ederler de, kötülükler işlerler de, sonra حَتَّى اِذَا حَضَّرَ اَحَدَهُمُ الْمَوْتِ Ölüm kendilerini bulunca قَالَ derlerse ki اِنِّي تُبْتُ الْاَنِ İşte ben şimdi pişman oldum. Bunların tevbesini Allah kabul etmeyecektir. وَلَلَّذ۪ينَ يَمُوتُونَ وَهُمْ كُفَّارِ Bir de kafirce ölenlerin, kafirken ölenlerin tevbesi kabul edilmeyecektir. اُلَٰئِكَ اَعْتَدْنَا لَهُمْ عَذَابًا اَل۪يمًا Allah onlara elin bir azap hazırlamıştır. Tekrar 54. ayeti tekrar ediyor ve bugünkü sohbetime son veriyorum inşallah. Ayetlerimin mümin olarak sana gelirlerse sen onlara selamun aleyküm de, Allah kendine rahmeti farz kılmıştır. İyi bilin ki sizden kim ki kötülük işler ama arkasından tevbe ederse, fakat bir de halini düzeltirse, gerçekten Allah gafur ve rahimdir. Velhamdülillahi Rabbil Alemin.